Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, her türlü lütfu, keremi daima üzerinize olsun efendim. İrfan Mektebi buluşmalarımızda aziz dinleyenlerim, iman, İslam ve ihsan çizgisinde sohbetler yapmaya gayret ediyoruz. Bugünkü sohbetimizde inşallah aziz dinleyenlerim, bir önceki sohbetlerimizde temas ettiğimiz niyet ve temizlik bölümlerine adeta bir mütemmim olarak da ibadet bahislerine başlamış olacağız inşallah. İbadet genelde muayyen ve hususi bir şekilde yapılan birkaç amel olarak bizde anlaşılır. Ama bu ibadeti dar bir çerçevede anlamak demektir. İslam ise geçmiş dinlerin ibadetlerini yerine başka ibadetler koymamış, ancak ibadeti hakiki ve yüksek gayesine ulaştırmak istemiştir. Ve bu manada da İslami literatürde ibadet, hatta şöyle de tarif edilmekte, el ibade hiyel fi'lu ma yerdar rabb. İbadet, Allah'ın sevdiği, razı olduğu, beğendiği işi yapmaktır. Ancak bu rızaya ulaşabilmek için de o işi yapan insanın muhakkak Allah'a kurbiyet, yani Allah'a yaklaşmak niyetini içinde taşıması gerekir. Önceki sohbetlerimizde genel olarak tarif ettiğimiz ameller niyetlere göredir hadis-i şerifine bakıldığı zaman, bir şeyin ibadet olabilmesi için öncelikle o şey Hakk'ın razı olduğu bir fiil olmalı. O fiilden kullar muhakkak istifade etmeli, eğer kullara yönelik bir tarafı varsa. Ve bir de kul o işi yaparken Hakk'ın rızasını elde etmek gibi bir tertemiz niyet taşımalı ki o işte ibadet olsun. Bu manada baktığımız zaman gerçekten hayatımızda birçok şey bir ibadet haline gelebilmekte. Yani yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmak bir ibadet olabiliyor. Bir mahzun insanın gönlünü almak ibadet oluyor. Bir hastayı ziyaret ibadet oluyor. Bir garibin gözyaşını silmek ibadet oluyor. Yetimin başını okşamak ibadet oluyor. Ama bir de ibadet dediğimiz muayyen zamanlarda, muayyen şekillerde yapılan, Cenab-ı Hakk'a arz edilen bizim tazarru ve niyazlarımız var ki o ayrı bir bahis. Ama bunun dışında da İslam, Allah'ın rızasını kazandıracak her işe çok önemli olarak bir ibadet manasını yüklemiş oluyor. Geçmiş dinlere baktığımızda da oralarda yine bugün İslam'ın aslını koruduğu, en güzel şekilde ifa ettiği namazın, zekatın olduğunu görüyoruz. Ama onlar ne yapmışlar? Onlar zamanla ibadetteki namazı, orucu, sünneti farklı şekillere getirmişler. Mesela oruç kalkmış Hristiyanlıkta, zaman içerisinde dinde kalkmıyor. Dinde kalkmıyor ama o dinin mensupları orucu perhiz haline getiriyorlar. Namazı başka bir hale getiriyorlar. Sünneti başka bir hale getirmiş oluyorlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Meryem suresinde İsa Aleyhisselam'dan bahsederken beşikte konuşan İsa Aleyhisselam'ın şöyle dediğini ifade eder. Kale İnne Abdullah ataniyel kitab ve cealeni nebiyen ve cealeni mübareken eynema kuntu ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayyen. Ben Allah'ın bir kuluyum dedi İsa. Haşa, ben Rabbim demedi. Rabbin oğluyum demedi. Ben Allah'ın kullarından bir kulum ama Yüce Rabbim bana kitap verecek ve beni nebi kıldı. Ve nerede olursam olayım beni mübarek kıldı ve Rabbim bana namazı tavsiye etti, zekatı tavsiye etti hayatta bulunduğum müddetçe. Ama bugün Hristiyanlık aleminde ve Hristiyanlarda ne bildiğimiz şekilde namaz var ne de bildiğimiz şekilde bir zekat var. Onun için İslam dini, aziz dinleyenlerim, geçmiş dinlerin ibadetlerinin yerine başka ibadetler koymadı. Çünkü dinin kaynağı bir, aslı bir, hepsi ilahi bir konum. Din öyle tarif ediliyor, vat-ı ilahi deniyor. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu erkandır, usuldür, ibadet tarzlarıdır, inançtır din. Hakkın koyduğudur. Öyle olunca da ilahi dinlerin aslı bir çizgi halinde devam etmektedir. Dolayısıyla o dinlerde de belki namaz var, oruç var. Ancak zaman içerisinde dinlerin tahrif edilmesiyle bu bozulmuş. Ve İslam da onları bütün hususlarda olduğu gibi ibadetleri de gerçek mekanına yerleştirmiş ve ibadetin ulvi gayesini bildirmiştir ki bu gaye Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühennâsü ubudû rabbeküm ellezî halakaküm vellezîne min kablüküm leallekum tettekûn. Sizi ve sizden öncekileri yaratan yüce Rabbinize kulluğunuzu gerçekleştirin, ibadetlerinizi yerlerini yerine yapın ve umulur ki bu vesileyle takvaya, Cenab-ı Hakk'ın emirleri karşısındaki o hassasiyete, adeta hayata böyle diken üzerinde yürür gibi bir dikkatli yaşama haline ulaşabilirsiniz. Bu ayeti kerimede ibadetle takva arasında çok özel bir ilişki kurulmuş oluyor. Yani Allah'a takva duygusuna ulaşabilmek için Cenab-ı Hakk'a kulluk yapmanız gerekir. Tabii zaman zaman şöyle bir yanlış anlayış da olabiliyor. Ben artık takvayı buldum. İbadet takvaya bir vasıtaysa ibadete ihtiyacım yok. Hayır. Kul son nefesine kadar az önce İsa Aleyhisselam'la ilgili ayette geçtiği gibi "Mâ dümtü hayyen." Ben hayatta olduğum müddetçe Allah bana namazı ve zekatı emretmiştir buyuruluyor. Öyleyse ibadet son nefese kadardır. Fakat bu ibadetin insanı takvaya taşıması gerekir. Bir tarafta ibadet hayatı var ama öbür tarafta İslami hayatla ilgili hiçbir hassasiyeti yok. İbadetler sanki dondurulmuş bir şekilde belirli saatlerde yapılıyor, kapısı kilitleniyor, orada bırakılıyor ve hayatla buluşmuyor. Onun için ibadet dediğimiz, Allah'a yaptığımız o tazarrular veya başka fiiller bizi hayatla buluşturmalı. Yani İslam hayatımızın her anında olmalı. Gece ibadetleri bizlerin gündüzümüzü tanzim etmeli. Kur'an-ı Kerim namaz insanı kötülüklerden alıkoyar buyuruyor. Nitekim bir sahabi geliyor, ya Resulallah diyor, biz hem namaz kılıyoruz ama Cenab-ı Hak namaz kötülüklerden alıkoyar buyuruyor. Biz kendimizi kötülüklerden alıkoyamıyoruz, ne yapacağız? Allah'ın Resulü namaz kılmaya devam edeceksiniz diyor. Sizi kötülüklerden alıkoyuncaya kadar. Peki kötülüklerden alıkoyduğu zaman artık namazı bırakacak mıyız? Hayır. Yine namaz kılmaya devam edeceğiz ama namaz da bizi her türlü kötülüklerden alıkoymalı. Oruç kötülükten alıkoymalı. Zekat merhametimizi artırmalı. Hac bize bir ümmet şuuru vermeli. Bu bakımdan İslam'daki ibadet hayatı bizi hem Rabbimizle buluşturan, hem hayatla buluşturan, hem toplumla buluşturan bir ibadet hayatıdır. Bu bakımdan bu noktada belki Kur'an ayetlerinde bazı tespitler yapmak gerekirse aziz dinleyenlerim, birincisi ibadet yalnız ve yalnız Allah'adır. Nitekim Meryem suresinde yine "İn küllü men fis semavati vel arz illa atir rahmani abden." Yerde ve gökte ne varsa hepsi yüce Rabbe bir kul olarak gelmiştir. Başka bir vasıfla değil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yine İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ya Rabbi biz yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bu manada aziz dinleyenlerim, Allah'tan başka ne göklerde ne yerde ne göklerin üstünde, ne yerin içinde insanın kendisine secde edeceği, rükuda bulunacağı, ibadet maksadıyla kıyam edeceği hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey bizatihi ibadete müstahak değildir. Rabbül Alemin olan Allah'tan başka hiç kimsenin, hiçbir şeyin namına hayvan kurban edilemez, kesilemez. Allah'tan başka bir kimseye ibadet için bina, hatta duvar yapılıp ibadet haline getirilemez. Onun için ibadette doğrudan doğruya kul, yüce Rabbi ile baş başa kalır. Ve yine ayet-i kerimede buyurulduğu şekilde inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. En'am suresinin 162. ayeti. De ki benim namazım, niyazım, kurbanım, haccım, sağlığım, ölümüm bütün alemlerin Rabbi olan, şeriki olmayan Allah'adır. İkinci bir husus yine aziz dinleyenlerim, kul ibadetlerde bizzat Rabbinin karşısındadır. Muhatabı da sadece ve sadece Allah'tır. Birkaç yıl önce pek muhterem Osman Nuri Topbaş Üstadımızla Avrupa'da bir kilisenin yanından geçiyorduk. Orada bir Hristiyan rahipleriyle, hizmetkarlarıyla buluştuk. Onlara muhterem Osman Nuri Topbaş Üstadımız şöyle bir soru sordu. Bir insan hata işlediği zaman, bir kötülük işlediği zaman ne yapacak? Oradaki rahibe hanım dedi ki papaza gidecek. Peki doğrudan doğruya Allah'a elini açamaz mı? Yok, papaza gidecek. Papaza gidecek, ben bir hata işledim, günah işledim. Sen git, beni Rabbine affettir. Peki birkaç gün sonra gelecek papaz efendi. Tamam, ben Allah'a söyledim, Allah'a arz ettim. Senin günahını affetti, biz de affettik. Tekrar işlerse tekrar gidecek. Peki kendi kendisine Cenab-ı Hakk'a iltica edemez mi? Yok, illaki papaza gelecek. Onun için İslam ibadet nizamında Allah ile kul arasına hiçbir kimse girmez. İnsan elhamdülillahi rabbil alemin der, namaza durur ve Rabbinin dışındaki her şeyden kalbini, gönlünü ve gözünü çeker. Doğrudan da Rabbinin huzurundadır. İstiğfar edeceği zaman da yine ellerini açar Rabbine. Allahümme ente Rabbi ve ene abdük der. Ya Rabbi, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Ve gerçekten de ibadetin kemal noktası da Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum sözünün gerçek manada idrakidir. Bu bakımdan da İslami ibadet hayatında kul doğrudan doğruya Rabbine muhataptır. İslam'da her kul bizzat Allah'ın karşısındadır. Muhatabı yalnız ve yalnız Zat-ı Celil-i Rabbani'dir. Bizzat ona halini arz eder. Hatta kalbiyle de teveccühte bulunur. Her Müslüman kendisinin birehmeni, kendisini kahini, kendi kendisinin rahibi, kendi kendisinin düsturudur. Bunu şunun için söylüyoruz. Diğer dinlerde ya birehmene, ya rahibe veya başka birisine vasıtalı olarak ibadet yapıldığı için İslam bu noktada İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyor. Ayrıca İslami ibadet hayatında gerçekten dış tesirlerden bir uzaklık vardır. Ne demek dış tesirlerden uzaklık? Birçok din, aziz dinleyenlerim, kendi ibadetlerinde göz alıcı, gönül çekici, müessir veya korkunç şeyler ortaya koyarak mensuplarının ruhları üzerinde haricen dışarıdan tesir etmek ister. Bazısı çan çalar, bazısı korkunç sesli borular öttürür. Bazısı güzel nameli sazlar çalarak, güzel sesli şarkılar okuyarak, türlü türlü musiki aletleri kullanarak yahut çıngırak sesleriyle ortalığı adeta velveleye katarak güya ibadet yapar. Bugün kiliselerde yapılan, avralarda yapılan şeyler. Fakat dini Muhammedi, yani İslam dini, sadeliği ve temizliğiyle böyle şeylerin hepsinden uzaktır. Allah'a teveccüh eden Müslümanın kalbinde yalnız gönül sazının sesinden, ruhunun sadasından başka hiçbir şey yoktur. Bir Müslümanın Allah'a karşı naz-ı niyazı bütün asli ve fıtri sadeliği ile tam bir ihlaslı olur. Onun için bir insan tamamen ibadet hayatına girdiğinde kendisini o dış dünyanın tesirlerinden de kurtarmaya çalışır. Rabbi ile, gönlüyle, kalbiyle, diliyle, duasıyla, niyazıyla adeta Rabbi ile baş başadır. Ve yeryüzünün her tarafı, kainatın her köşesi bir Müslümanın mabedidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın bana hususiyetle ikram ettiği şeylerden birisi, yeryüzünün her tarafı benim için secdegah kılınmıştır. Tertemiz toprak olmak kaydıyla dünyanın her yerinde, ister bir vasıtada, ister yerde, ister gökte bir Müslüman Cenab-ı Hakk'a karşı o farz olan ibadetini yerine getirebilir. Ama elbette ki ibadet için seçilen özel mekanlar cemaatla yapılması bakımından tercih edilecektir. Yani bir namazın cemaatla camide ifa edilmesi elbette ki sevap bakımından, sosyal hayat bakımından daha önemlidir. Ancak bu imkanı bulamadığında Müslüman dünyanın neresinde olursa olsun tertemiz toprağın üzerinde veya bir bulunduğu binitte, hatta hayvanın üzerinde bu ibadetini yerine getirebilme imkanına sahip olmuş oluyor. Böyle olunca da ibadette özel bir mekan kaydı bulunmamaktadır İslami ibadet hayatında. Aziz dinleyenlerim, insanın ibadetine engel olan, Rabbine kulluğa engel olan şey ise insanın içindeki gurur ve kibirdir ki Yüce Rabbimiz bu noktada şöyle buyurmakta: İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti feyedhulûne cehenneme dâhirîn. Muhakkak ki bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler zillet içinde cehenneme girerler. Onun için insan eğer ibadet ehli değilse, ibadetleri yerli yerine getirmiyorsa, namaz olabilir bu, oruç olabilir, zekat olur, hac olur üzerine farzsa veya diğer ibadetler, akıbetinin gerçekten hak katında hiç de iyi olmadığını idrak etmeli. Peki nedir seni secde etmekten men eden? Nedir seni oruç tutmaktan men eden? Nedir Allah'ın sana ikram ettiği maldan zekat vermekten men eden? Nedir seni bütün müminlerin toplandığı o özel mekanda lebbeyk Allahümme lebbeyk, ya Rabbi sen beni çağırdın, ben de geldim demekten men eden? Nedir peki? İnsanın içindeki gururdur ve adeta insanın benliğine tapmasıdır. Onun için de Kur'an-ı Kerim bu yöndeki anlayışların, gururun, kibrin bir kula yakışmadığını ve muhakkak kulun Rabbine karşı boyun bükmesi gerektiğini sık sık ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Ve bunun içinde melekleri misal veriyor. Onun nezdindekiler, yani melekler, kulluk etmekten asla kibir göstermezler kulluk etmeye karşı. Kibirlenmek diye geçen kelimenin manası, Cenab-ı Hakk'ın karşısında kulun kendini büyük görmesi, kendinin bir şey olduğunu zannetmesi, Allah'ın huzurunda boyun bükmekten çekilmesi demektir. Onun için de ibadetin manası, Cenab-ı Hak karşısında sadece boyun bükmek değil, aczini ve kulluğunu bilerek Allah'ın hükümlerine itaat içinde boyun bükmektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bütün hükümlere kulun semina ve ata'na, ya Rabbi işittik ve itaat ettik diyebilmesidir. Aziz dinleyenlerim, belki ibadet noktasında çok daha söylenecek söz vardır. Ancak bu sohbetimizi belki büyük İslam alimi Seyyid Süleyman Nedvi'nin şu sözleriyle bitirmek isterim. Seyyid Süleyman Nedvi bir kitabında der ki: Ya eyyühen nâsû budû rabbeküm. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya erişesiniz. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki ibadetten maksat ve gaye ancak takvadır. Takva ise insan kalbinin öyle bir keyfiyetidir ki insanı bütün iyi işlere, güzelliklere teşvik eder ve insanı bütün kötülüklerden korur ve o kötülüklere karşı insanda bir nefret duygusu verir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ara mübarek göğüslerine işaret ederler ve işte takva buradadır buyururlar. Kur'an-ı Kerim'de geçen takvel kulüp, yani kalplerin takvası da gerçekten bunu ifade etmektedir. Bu hususiyetin, bu güzelliğin elde edilmesi İslami ibadetin asıl maksadını ve gayesini teşkil etmekte. Namaz, oruç ve diğer ibadetlerin hepsi insanda bu takvanın gönülde gerçekleşmesi içindir. Bunun için de şeriat noktayı nazarından takvanın elde edilmesi için yapılmış olan bütün meşru fiil ve ameller bir ibadet sayılır. Ancak onların halis bir niyetle o takvayı gerçekleştirmek, hakkın emrini yerine getirmek niyetiyle yapılması, o işi yaparken dünyevi bir başka gayenin güdülmemesi gerekir. Seyyid Süleyman Nedvi'nin ifadesiyle ibadetler insanı takvaya götürüyorsa biz de şöyle dua etmeliyiz. Ya Rabbi, ibadetlerimizi bizi takvaya taşıyacak bir kıvama ulaştır. İbadetlerimiz bizi takvaya götürsün. Takva ise dikenli yolda yürür gibi hayatın her alanında ilahi rızayı aramak ve hassas bir gönül taşıyabilmek demektir.